Ayrım 6.
Cehennem, Londra'ya benzeyen bir kent olmalıydı. Susuz, tuvaletsiz, çamur, rutubet ve is içindeki bu konutlar, kolera ve tifüs taşıyan fare ve bitlerle paylaşılıyordu. Engels, 1845'te Londra'da 50 bin kişinin her sabah gece nerede yatacaklarını bilmeden uyandıklarını yazıyor. Fabrikaların hemen yanında yapılan işçi evlerinin durumu daha iç açıcı değildi. Yan yana ve sırt sırta kötü malzemeyle yapılmış bu küçük evlerin arka odaları ışıksız ve havasızdı. İşçi mahallelerinin çamur ve çöplerle kaplı yollarında çocuklar ve domuzlar birlikte geziniyordu. Bazı kentlerde bu işçi mahalleleri o derece iyi yerleştirilmişti ki, Manchester'da olduğu gibi varlıklı birisi bir işçi mahallesi ya da işçilerle karşılaşmadan yıllarca yaşayabilirdi. Ama zamanla mesleklere göre ayrılmış ortaçağ kentlerinin mahallelerinden farklı olarak zenginliğe göre sınırları çizilmiş bu burjuva mahallelerinin de tam bir güvenlik sağlamadığı, iyi mahallelerin biraz ilerideki sefaletle birlikte yıllarca yaşayamayacağı anlaşıldı. İşçiler yaklaşamıyorlardı ama kolera, tifo, tifüs oralara da ulaşmıştı. Burjuvalar ortaçağ zenginlerinin vebadan kaçmaları gibi ya kentin merkezini yoksullara bırakarak banyolere çekildiler ya da kentin merkezindeki işçi mahallelerinden, hastalık ve ayaklanma merkezlerinden geniş caddeler geçirerek onları kentin dışına sürdüler. Endüstrileşmenin başında işçi mahallelerinde açlıktan ve hastalıktan kırılan işçilerin arkası hiç kesilmeyecek gibi gelirken, 19. yüzyıl yarılanınca doğal ayaklanmanın sakıncaları görülmeye başlandı. Ama ne sakıncalar? Bir kere doktorlar ve ekonomistler sağlıklı bir işçinin hasta bir işçiden daha verimli olduğunu burjuvaziye kabul ettiriyorlardı. Daha önemlisi işçi mahallelerindeki binlerce raşitik, sakat, veremli çocuk askerlik yapamayacak durumdaydılar. Daha 1849'da Lille'deki işçilerin hayat şartları üzerine bir rapor hazırlayan Blanqui şöyle yazıyordu. Bu korkunç evlerde sağ kalabilen zavallı çocuklarsa çok güçsüzdüler. 20 yaşına vardıklarında 100 kişiden 10'u bile asker olmaya uygun değildi. Burjuvazi çalışacak adamlar bulmuştu. Ama devlet savaşacak adamlar bulamıyordu. Üretilmesi gereken insan tipi ise bugünün çalışanı, yarının savaşanı olabilecek çok becerikli insandı. Endüstri kentinin isyan ettirici manzarası, 19. yüzyılın başından itibaren birçok doktor, ekonomist, filozof tarafından dile getirilip eleştirilmişti. Bunlar arasında yeni bir kent ve konutla birlikte yeni bir toplumu da yaratmak isteyen düşünürlerin tasarladıkları şehircilik sözcüğü ilk kez 1902'de Clarget tarafından kullanılmışsa da modern anlamda şehircilik konusunda ilk örneklerdi. Fransa'da Fourier, Cabet, İngiltere'de Owen, William Morris gibi düşünürler çoğu zaman çok farklı düşünseler de doğmakta olan endüstri kentinin insana düşman ve düzeltilmesi gereken bir yapıda olduğu konusunda aynı düşüncedeydiler. Bu düşünürlerin ortaya koyduğu şehircilik 20. yüzyılın şehirciliğinden farklı olarak uzmanların değil, tarihçilerin, ekonomistlerin, politikacıların eseri ve genellikle uygulanma olanağı bulamayan birer ütopya olarak kalan düşüncelerden oluşuyordu. Bu nedenle Francis Chouay bunları sonrakilerden ayırmak için pre-urbanizm olarak adlandırmaktadır. Bu yazarlar için endüstri kentinin hastalığı ve düzensizliği ekonomik, toplumsal ve politik düzensizliğin bir sonucuydu. Sorunların çözümü için önerdikleri ideal kentleri de iki ana yönde, geçmişe ya da geleceğe yönelerek ilerici ve nostaljik örnekler olarak çizdiler. 19. yüzyılda endüstri kentini eleştiren, kenti konu olan bir diğer önemli düşünce çizgisinde Marx, Engels ve Kropotkin geliştirmiştir. Bu düşünürlerse farklı nedenlerle de olsa geleceğin kentini önceden kararlaştırılmış bir örneğe göre çizmeye çalışan ütopistlerin şehircilik anlayışını eleştirmede birleşmiş, kent konusunda örnek sunmayan düşünceleriyle yüzyılımızın şehirciliğini farklı biçimde etkilemişlerdir. Fakat bu her iki yaklaşım da bir örnekten kalkarak ve örneksiz, yüzyılımızın şehirciliğinden farklı olarak kentten toplumsal ilişkiler ve politikayla olan sıkı bağı çerçevesinde söz etmiştir. Bu nedenle çoğunluğu mimar olan uzmanların tekeline giren şehirciliğin ideolojik ve imajiner boyutlarda bir devamlılığı sürdürse bile politikayla olan bağının zayıfladığını, depolitize olduğunu söyleyebiliriz. Olmayan bir insana ideal bir kent. Kapitalizmin panzehri olan fakat yine onun gibi endüstri toplumu tarafından yaratılan sosyalizm diyor Michel Ragon, paradoksal olarak burjuvazinin önceden sahip olmadığı yeni bir ideoloji edinmesine katkıda bulundu. Üretim ve tekniğin ideolojisi gerçekten de alın terinle kazanacaksın gibi İncil'den püriten fikirlerle idare eden burjuvaziye Saint-Simon bir öğreti, bir teknokratik din kazandırdı. Saint-Simon, üretimin övgüsünü yaparak toplumu endüstriyle tekrar örgütlemek istiyordu. İlerleme fikriyle endüstrileşmeyi birbirine bağlıyor, toplumun yönetimini endüstrinin baronları ve kontlarına teslim ediyordu. Bilimciliğin damgasını taşıyan bu düşünceye göre bilim, yeni bir politik sistemin temelini oluşturacak yeni bir anlayış, hatta bir dindi. Yeni Hristiyanlık, cenneti endüstri toplumunun geleceğinde arıyor, kilisesinin başına endüstrinin yöneticilerini getiriyordu. Yeni dönemin dini, bilim ve endüstriyi uzlaştırıyordu. Saint-Simon'un önerdiği sistem, ütopik sosyalizm olarak adlandırılıyordu. Çünkü zenginliğin toplumun hizmetine konması gerektiğini savunuyor, en yoksul ve kalabalık sınıfın hayat şartlarının düzeltilmesinin devletin ilk görevi olduğunu savunuyordu. Tasarladığı toplumdaki en önemli faaliyet olan üretim, merkezci bir biçimde örgütlenecek, iş ordusundaki işçi mangaları, mühendis ve politekniklilerin emirleri altında bulunacaktı. Saint-Simon aynı zamanda kapitalizmin ve işçi sınıfının koruyucusu olurken, günümüze teknokratik ideoloji olarak ulaşmış bulunan endüstriyel rasyonalizmin de temelini atıyordu. Saint-Simon'un sosyalizmi, Raymond Royer'ın belirttiği gibi 19. yüzyılda bir önceki yüzyıldan farklı olarak mutluluk felsefesi üzerine kurulu moral bir öğreti olmaktan çok daha ekonomik ve teknik duruma gelen sosyalizmin en iyi örneğiydi. Saint-Simon'un sosyalizmi kendini izleyen ütopist sosyalistleri olduğu gibi ileride kendisinden söz edeceğimiz Napolyon III'ü de etkiledi. Endüstrinin insanlığı zenginliğe ve barışa götüreceği yolundaki bu imanın en açıkça dile getirildiği ütopya, Etienne Cabet'in İkarya'ya Yolculuk adlı yapıtıdır. İkarya'daki zenginlik ve barış da birçok ütopyada olduğu gibi ancak bir düzenle hem de otoriter bir düzenle sağlanacaktır. Cabet'in Napolyon'u örnek alarak İkarya kurduğu bu ülke, insanlar arasında maksimum bir eşitlik ve minimum bir özgürlüğün gerçekleştirildiği, yani yönetilmesi en kolay olan bir ülkedir. Büyük atölyeleri temiz ve aydınlıktır. Yorucu işler makineler tarafından yapılmakta, devlet yıllık üretim planları hazırlayıp açık bulunan işleri ilan etmektedir. İkarya'da mülkiyet, para ortadan kaldırılmış, her şey bir edebiyatta planlama içine sokulmuştur. Yazarlar ve şairler özel eğitim ve sınavlardan geçen memurlardır. Burada yargıçlar olmadığı gibi herkes bulunduğu yerde okul, aile, atölye mahkemelerinde yargılanmaktadır. Polis de yoktur. İşin ilginç yanı bu ülkede polis yoktur ama herkes birbirinin polisi, yani herkes polistir. Bütün memurlar ve hatta bütün yurttaşlar polistir. Tanık oldukları bir suçu izlemek ve ihbar etmek zorundadırlar. İkarya'da herkesin giydiği elbiseler aynı olmakla kalmayıp beden ölçülerinden gelen eşitsizlik de ortadan kalksın diye olacak elastik bir kumaştan yapılmıştır. Cabet'in şehircilik alanında önerdikleri merkeziyetçi sosyalizm anlayışını özlediği monotonluğu çok iyi yansıtmaktadır. Devletin 5 yaşında ailelerinden alarak eğittiği İkarya'nın insanları birbirinin aynı evlerde oturmakta, evlerinde birbirinin aynı mobilyaları hem de yerlerinden oynatılamayan kullanmaktadırlar. Her ailenin resimli bir demirbaş albümü vardır. Evler gibi mobilyalar da tamamen birbirinin aynı olduğundan her aile yalnızca birkaç kişisel eşyasını yanında götürmekte, mobilyalı evini terk edip yine onun gibi mobilyalı bir eve geçmektedir diyen Cabet, her şeyi önceden düşünmüş, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamıştır. Devlet, iskemlelerin modelini ve yerini saptamakla yetinmemiş, çocuklar başını vurunca şişmesin diye eşyaların köşeli olmamasına bile dikkat etmiştir. Bu devlet mutfaklara kadar girmiş, yiyecekleri yasayla belirlemiş, piknik yapacak olanlar için soğuk yiyecekler bile hazırlamıştır. İkarya'nın başkenti İkara, çember biçiminde bir kenttir. Kentin içinden geçerek onu iki eşit parçaya ayıran nehir, düzensiz bir görünümden kurtarılarak doğru bir çizgi çizecek biçimde akıtılmıştır. Geniş sokaklar birbirini dik kesmekte, her sokakta aynı sayıda ev bulunmaktadır. Birçok ütopyada olduğu gibi burada da yağmura, çamura karşı önlemler alınmış, her sokakta bulunan kaldırım ve geçitlerin üstü kapatılmıştır. Kötü havada asla şemsiye kullanmadan kentin bir ucundan öbür ucuna gitmek mümkündür. Sokaklar her sabah süpürülüp yıkanmakta, çamur ve tozun önüne geçmek için her şey yapılmaktadır. Hastane, mezarlık gibi çevreyi kirletici fabrikalar ve ahırlar da kent dışında bulunduğundan geniş sokaklar her zaman temizdir. Hiçbir ulaşım aracının giremediği kent sokaklarının yarısına ancak köpeklerin çektiği küçük arabalarla dağıtım yapılmaktadır. Kentin sokaklarında kahvehane, eğlence yeri bulunmadığı gibi satıcının ve alıcının kalktığı yalnızca büyük devlet mağazalarına yer olan bu ülkede dükkanlar da sıralanmamaktadır. Kentin yazı ve resimlerle kirletilmemesine özellikle dikkat edilen duvarlarını yalnızca yararlı bilgiler içeren afişler süslemektedir. Kabe'nin ideal kenti, eğer kent bizim için geniş ve temiz caddelerin, aydınlık evlerin, temiz ve kirli su kanallarının ve benzeri toplamından fazla bir şey değilse gerçekten ideal bir kenttir. Kabe'nin örnek kentleri, örnek mobilya ve örnek evleri ile muhakkak ki o dönemin düzensiz, büyük kısımda yoksulluğun yaşandığı endüstri kentleri ile karşılaştırılınca ilk bakışta çok çekiciydi. Belki yine ilk bakışta o dönemin büyük toplumsal eşitsizlikleri dikkate alındığında bu örnek kentler ülkesindeki mutlak eşitlikçi düzen de tek akla uygun çözüm olarak değerlendirilebilirdi. Ancak bütün bu ilk bakışlar aşılıp kente her alanda yaşanan çoğulculuğun sahnesi olarak baktığımızda her alanda birin hakim kılındığı İkariye'nin kentleri özenecek gibi değildi. Kabe örnek kentlerine örnek kentlilerini yerleştirmişti. Royer'ın ifadesiyle namuslu kızlar, saygılı delikanlılar, sadık eşlerin ülkesi olan İkariye'de herkes kentin duvarları kadar temiz, o derece temiz oldukları için de tarihin dışındaydılar. Kabe'nin belirttiği gibi kentler o biçimde kurulmuştu ki insanların kaçamak yapacakları bir köşe bulmaları olanaksızdı. Kabe 1847'de Teksas'ta toprak satın alarak İkariye'yi gerçekleştirmek istediyse de komünote fazla yaşamadı. 1856'da Kabe'nin ölümünden sonra onu izleyenlerce birkaç girişim daha yapıldıysa da bunlar arasında en uzun ömürlü olan New Ikaria'nın 1895'te dağılmasıyla bu hareket son buldu. Avrupa'da düşünülüp yeni dünyada gerçekleştirilmek istenen bir diğer ideal kent de New Harmony idi. Yeni dünyanın keşfi Thomas More'dan beri zaten Ütopistler için bir esin kaynağı olmaya devam ediyordu. Milenarist tarikatlar gibi Ütopistler için de reforma kadar Avrupalılardan saklanmış bu temiz topraklar her şeyiyle yeni bir hayatın yeşereceği, bir yeryüzü cennetinin kurulabileceği gerçekten yeni bir dünyaydı. Mircea Eliade'nin güzel değerlendirmesiyle New Amsterdam, New England, New York, New Haven bütün bu isimler yalnızca terk edilmiş yurdun nostaljisini değil fakat aynı zamanda bu yeni topraklarda hayatın başka boyutlar kazanabileceği yolundaki umudu da belirtiyordu. New Harmony'de Avrupa'dan bir diğer ütopistin Robert Owen'ın 1824'te Amerika'da geniş bir toprak almasıyla kuruldu. 800 kişilik bir komünite ile başlanan bu deneyde çok geçmeden 1828'de dağıldı. Owen bu deneyde servetinin büyük kısmını kaybettiyse de Avrupa'ya dönerek giderek dinsel bir renk alacak olan düşüncelerini tanıtmaya devam etti. Robert Owen 10 yaşında fabrikada çalışmaya başlamış, ticaretle uğraşmış ve daha 19 yaşında Manchester'daki bir iplik fabrikasına yönetici olmuştu. Dokuma tekniğine yenilikler getiren genç yönetici 25 yaşında bir fabrikanın patronları arasına karışmış ve gerçekten peri masallarını hatırlatan biçimde zengin bir fabrikatörün kızıyla evlenerek 30 yaşına gelmeden İngiltere'nin en zenginlerinden birisi olmuştu. Günümüzde iş bütün erdemlerin kaynağıdır diyen Saint Simon gibi Owen'ın sosyalizmi de teknoloji tarafından büyülenmişti. Edward Dolan'ın şu sözleri endüstriye makinelerin girmesinin bu düşünürü de ne derece etkileyip belirlediğini iyi özetlemektedir. Owen toplumu işlenmiş bir madde, kurumlar sistemini ise çarkları isteğe göre değişebilecek mekanik bir kuruluş olarak görmektedir. Owen'a göre makinelerin kullanılması ortaya çıkardığı büyük zenginlikle nihayet bütün insanların isteklerinin karşılanabileceği bir yeni dönemi başlatmaktadır. İyi olarak doğan fakat mevcut şartlar tarafından birbirlerine kin beslemeye, tartışmaya sürüklenen insanlar artık rasyonel bir eğitim yöntemi ve sınır tanımadan büyüyen bir zenginlik sayesinde yeni bir topluma kavuşacaklardır. Owen sahip olduğu fabrikayı örnek bir fabrika yapmakla işe başlamıştır. Gerçekleştirdiği reformlar hümanistliğini olduğu kadar üretimi rasyonel kılma çabalarını da yansıtmaktadır. New Lanark'taki bu deneyle yüksek üretkenliğin işçilerin iyi yaşam ve çalışma şartlarıyla olan sıkı ilişkisini anlatmaya çalışmış, bu amaçla işçilerin çalışma sürelerini azaltıp ücretlerini arttırmış, iş bölümünü yeniden planlayıp uzmanlaşmayı sağlamıştır. Fabrika ve çevresinde yer alan ev, mağaza ve okullardan oluşan bu 3000 kişilik işçi sitesi o zamana kadar rastlanmayan bir örgütlenmeyi gerçekleştirerek yalnızca İngiltere'ye değil bütün dünyaya örnek olmak iddiasındaydı. Sokakları her gün süpürülen, evlerinin iç temizliği sürekli denetlenen bu site, Owen'ın benzetmesiyle saat gibi düzenli işliyordu. Bütün ütopistler gibi Owen'ın da eğitimin yaratacağı mucizelere inancı tamdı. Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere yönelik bir eğitimin de verildiği okulları önceden belirlenen bir insan tipini üretecek bir endüstri kolu gibiydi. Owen'ın da Kabe gibi Napolyon'a hayranlık beslemesinden olacak, okullardaki kız ve erkek öğrenciler trompetle askeri talim yapıyorlardı. Ordunun özellikle düzen rasyonel kılındıktan sonra düzen meraklılarını her zaman nasıl büyülediği hatırlanmalıdır. Bu kurum temsil ettiği dakiklik, netlik, disiplin gibi değerlerle evrensel barış peşinde koşanları bile etkileyebilmiş, düzensizliğin kendini gösterdiği her yerde düzene dönülebilmesi için insanların büyük kısmının aklına gelen ilk örnek olmuştur. İlk sosyalistlerde, hatta Fourier gibi bir liberterde bile orduya yapılan gönderme eksik olmamıştır. New Lanark'taki olayı bir türlü anlamayan patronların şaşkın bakışları altında, fabrika getirilen yeni düzen içinde gerçekten daha çok kar edip, sitedeki okullar birçok devlet adamının ziyaret ettiği bir yer haline gelirken, Owen'da insanlığı aydınlığa çıkaracak rasyonel sistemini devlet başkanlarını açıklamaya ve kabul ettirmeye çalışıyordu. Owen'in tasarladığı toplum sayıları 500 ve 3000 arasında değişen küçük komünitelerden oluşacaktı. Kendilerine yeten bir yapıda olacak olan yarı endüstriyel, yarı tarımsal bu komünitelerde çocuklar büyüklerden ayrılarak tek bir ailenin çocukları gibi birlikte büyütülecekti. Owen sitenin planı ve mimarisine de büyük önem vermiş, ayrıntılarıyla her şeyi belirlemişti. Sokaklara ve avlulara sakıncalı bulunduğu için yer verilmeyen bu planda yapılar tarım yapılan toprakların merkezine bir kare oluşturacak biçimde yerleştirilmişti. Bu karenin içinde yer alan herkese açık yapılardan birisi ortak olarak kullanılan mutfak ve yemekhanelere ayrılmıştı. Bir diğeri anaokulu ile okuma ve ayin salonunu, üçüncü yapı ise daha büyük çocuklar için bir başka okulu, toplantı salonlarını ve kitaplığı barındırmaktaydı. Karenin üç köşesine her biri dört odalı işçi evleri sıralanmış, 3 yaşından büyük çocukların kaldığı yatakhanede 4. kenar üzerine yerleştirilmişti. Evlerin arkasında bahçeler, bahçelerin arkasında ağaçlarla ayrılmış bir alanda atölyeler, ahırlar, mezbaha, çamaşırhaneler, daha da uzakta bira, un üretimi için gerekli tesisler bulunmaktaydı. Owen, insanların komünitelerden oluşan bu yeni toplumda kentin doğurduğu sakıncalardan uzak, fakat kentin sağladığı yararlardan da vazgeçmeden mutlak bir mutluluk ve barış içinde yaşayacağına inanıyordu. Bu komünitelerdeki uyumu en iyi yine kendisi özetliyor. Owen, 1838 Ağustos'unda haber verdiği yeni dünyayı konu alan sayısız konferanslardan birini vermektedir. Konferansın sonunda komüniteyi gösteren büyük bir plan sergiler. Salondan sorular. Akıl hastanesi nerede bulunuyor? Cevap. Delilerimiz olmayacak. Herkes zeki ve aklı başında insanlar olarak biçimlenecek. Bir başka soru. Kurtlar koyun kılığında içeri girmeyecekler mi? Owen. Kurtlar olmayacak. Kurtla kuzunun birlikte gezdiği, tam bir uyumun hüküm sürdüğü, herkesin iyi ve kardeş olduğu toplumları çizen ütopyalar, rasyonel bir iktidardan kalkarak toplumu çizenlerden farklı olsalar da çatışmayı, çelişkiyi, farklılığı insanların mutluluğu için yararlı görmeyip dışladıklarından, onlar da tarihin dışına çıkmak ve toplumu değişmez mükemmelliğinde dondurmak istemektedir. Böyle mükemmel bir toplumun gerçekleşeceğinden şüphe edilmemektedir. Çünkü insanların içinde yer alacakları yer ve zamandan soyutlanarak arzularının, gereksinimlerinin önceden bilimsel olarak belirlenebileceğine inanılmaktadır. Niyet ne olursa olsun, toplumsal alanın çoğulluğunun belli değer ve kurallara indirgenmesi totalitarizmi çağrıştırdığından iyi insanlar için kurulan iyi toplumlar, iyi kentler de sıkıcı ütopyalar olmaktan hiçbir zaman kurtulamamaktadır. Konudan biraz uzaklaşarak söylersek, bir ütopistin eseri olmayan toplumlarda bile eğer toplumsal olan iktidarların gönlünde yatan ideal doğrultusunda ve toplumun gönüllü gönülsüz katkısıyla giderek homojenleşme yolundaysa, benzerliğin erdem olduğu ütopyaların karikatürize de olsa birer kopyalarını buralarda bulabiliriz. Toplumsal ilişkileri atlayarak yalnızca konumuzla ilgili benzerliklere Türkiye örneğinde değinecek olursak, ülkenin kentleri öyle bir duruma gelmektedir ki sanki çapsız bir ütopist şehircinin elinden çıkmıştır. Batıdan doğuya karayolundan yapılacak bir yolculuk hemen hemen birbirinin aynı kentlerden geçerek tamamlanmaktadır. Kente her yerde aynı genişlikteki düz caddelerden girilmekte, caddelerin iki yanında aynı plansızlığa göre yapılmış yapılar sıralanmakta, kentin merkezinde aynı hükümet konaklarına rastlanılmakta, devletin birliği ilkesi bence hükümet konaklarının birliği şeklinde mimariye yansımamalıdır. Benzer üniformalar içindeki öğrenciler aynı lise ya da sanat liselerinden çıkmaktadırlar. Kentlerdeki konutların da planları ve eşyalarıyla ikareyi aratmayacak bir duruma yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Son umut insanlarda gibi görünüyor. Ama ütopistlerin çok iyi sezip uyguladıkları bir kuralı da unutmak mümkün değil. Benzer kentler, benzer insanlar. Ya da tersi. Uyumsuzlukları yok etmenin ve hepimizi kardeş kılmanın sanatını bulmak için 3000 yıl harcandı. Bu uyumsuzluklardan yararlanmak sanatına 3 saat olsun verilemeyecek mi? Owen'ın yaşıtı Fourier, kardeşlikten değil farklılıktan yanadır. Tutkuları engellemek yerine onlardan insanların gelişmeleri için yararlanmak istemektedir. Ona göre toplumsal çevreye uydurmak için insanı değiştirmek yerine insanların tutkularına göre toplumu değiştirmek gerekir. Tutkusal çekim yasası, politika ve ahlak anlayışımızı alt üst etmelidir. Royer'ın haklı olarak gümrükçü Rousseau'ya benzettiği Fourier, çalışanları hakim tutkularına göre grupladığı, Flanestri ile ütopistler içinde şehircilik konusunda en fazla düşünen ve etkili olan düşünürdür. Flanestreler, insanlığın o güne kadar geçtiği 5 dönem olan Eden, vahşilik, ataerkillik, barbarlık ve uygarlıktan sonra yer alacak olan yeni dönemin eseri olarak düşünülmüştür. Büyük toplumsal değişiklikleri getirecek olan bu yeni dönemde garantizmle başlayıp harmoni ile son bulacaktır. Flanester yaşları, zevkleri, karakteri farklı 1500-1600 kişiden olan bir ortaklıktır.